Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Esven 1399, Hicri Kameri 8 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 23 Şubat 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler ve Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Hücret-i İslam şehriyarı emperyalizmin yumuşak savaşların hedefini mezhepler ve kavmiyetler arası ihtilaf çıkarmak olduğunu söyledi. Biden, İran'ın nükleer programı konusunda teamüle hazırız dedi. Hindistan'da tutuklu 4 İranlı serbest bırakıldı. Ensarullah hareketi lideri Yemen'in hiçbir ülkenin vesayeti altına girmeyeceğini söyledi. Diyale eyaleti alimleri NATO kuvvetlerinin Irak'taki artışının Irak'ın işgali olduğunu bildirdiler. Şimdi haberler.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, emperyalizm yumuşak savaş kanalıyla mezhepler ve kavmiyetler arasında ihtilaf çıkarmak istiyor dedi. Meher Haber Ajansı'na göre Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, İran'ın batısında yer alan Kermanşah kentinde cuma namazından önce yaptığı konuşmada şöyle dedi. İslam devriminin zaferinden 42 yıl geçiyor ama dünya emperyalizmi İran'a 8 yıllık zorunlu savaş başta olmak üzere her türlü iktisadi yaptırım ve saldırıyla İran aleyhinde çaba gösterdi. Ama İran milletinin İslam inkılabına sahip çıkmaları onları yenilgiye uğrattı. Amerika ve Siyonistlerin İran halkına ve diğer İslam ülkelerine karşı yumuşak savaşına atıfta bulunan Şehriyari, Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır milletlerin zenginliklerini ve kaynaklarını kendi lehine talan etmek istedi. Ancak İran İslam devrimi, İran onların bu denklemini alt üst etti. Bunun için onlar şimdi ihtilaflar çıkarmak için yumuşak savaşı kullanıyorlar dedi. Şehriyari, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonistler hedeflerine ulaşmak için din kisvesi altında cahil insanlara, diğer dinlerin kutsallıklarına hakaret etmek için çok fazla miktarda paralar verdiklerini ve harcadıklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından İran'ın dünya ile ilişkilerinin artacağını belirterek, o zaman İran el sanatları ürünlerinin dünyanın her yerine kolayca ihraç edileceğini söyledi. Mahmut Vaiz'i dün Tahran'da 5. Fecr El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Festivali kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada İranlı sanatçıların el sanatları ürünlerinin dünyanın her yerinde tanıtılması ve ihraç edilmesine vurgu yaparak İran el sanatları ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve ihraç edilmesi için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde İran el sanatlarını tanıtmak için fuarların düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Vaizi koronadan ötürü dünya genelinde kısıtlamaların olduğuna teması ama sanal iletişimle İran el sanatları ürünlerinin dünyaya tanıtılabileceğini ve bunun satışının da aynı şekilde yapılabileceğine dikkat çekti.
Amerika Başkanı 5+1'den söz ederek bugünün güvenlik sorunlarının farklı olduğunu belirterek nükleer anlaşmaya dönmek için pratikte adım atmaksızın ve çözüm sunmaksızın nükleer anlaşmaya dönmekten bahsetti. İrna'ya göre Joe Biden dün Münih Güvenlik Konferansı'na sanal bir oturumda yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'ın nükleer programına ilişkin 5+1 ile yeniden tamile hazır olduğunu açıklayarak Amerika'nın İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini incelediğini iddia etti. Amerika'nın uluslararası anlaşmayı çiğnemekten dolayı ödemesi gereken tazminat ve zararları telafi etmeye yönelik hiçbir açıklama yapmayan Biden, dün Amerika önceki Başkanı Trump'ın Güvenlik Konseyi'ne İran karşıtı yaptırımlar uygulama iddiasını geri çekerek jest yapmaya çalışsa da Biden'ın Amerika'nın hiçbir şey olmamış gibi 5+1'in İran'la nükleer oturumuna katılmaya hazır olduğunu bildirmesi Amerika'nın tezat içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti, Washington'un Amerika'nın anlaşmayı çiğneyen taraf olduğunu, Amerika'nın yasa dışı eylemine cevaben İran'ın da yükümlülüklerini azaltması çerçevesinde girişimde bulunduğunu ve Amerika'nın başta yaptırımları kaldırması olmak üzere atacağı her adıma karşı İran'ın da aynı şekilde adım atacağını bildirmiştir. Biden, Amerikan birliklerinin Almanya'dan çekilmesinin durdurulduğunu ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısı için bir önceki hükümet tarafından belirtilen tavanın kaldırıldığını da söyledi. Washington, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına asla izin vermeyecek diyen Biden, Afganistan'da kesinlikle teröristlerin yeniden toplanacağı yuvaya dönüşmeyeceğini ve buna asla izin vermeyeceklerini söyleyerek, konuşmasında ayrıca Rusya'yı Amerika yönetimini baltalamaya çalışmakla suçlayarak bunun içinde Rusya'nın eylemlerine karşı Avrupalı müttefiklerle işbirliği çağrısı bulunduğunu bildirdi. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünden itibaren Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğünü söyleyerek sözlerini bitirirken Dünya Sağlık Örgütü'nün reform için halkla işbirliği çağrısında bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran yasalarıyla uyumlu, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a geleceğini söyledi. İran'a göre Rafael Grossi bu ziyaretin başarısını dört gözle beklediğini attığı tweette yazarken bu herkesin çıkarına olur dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörünün Cuma gecesi Tahran'a yaptığı ziyareti yaptırımların kaldırılması için son tarih olarak niteledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daha önce yayınladığı bildirdi. Ajans genel direktörünün üst düzey İranlı yetkililerle nükleer faaliyetlerin sürekli doğrulanmasını sağlayacak ve taraflarca kararlaştırılacak bir çözümü görüşmek üzere İranlı yetkililerle görüşeceğini bildirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yaptığı açıklamada İran'ın ek protokolde dahil olmak üzere 20 Şubat'tan itibaren ajans kurulu altında gönüllü olarak sürdürmekte olduğu ek protokolü askıya alacağını 15 Şubat'ta bildirdi.
İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mujtaba Zunnuri, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirmeye ve güçlendirmeye hazır dedi. Meclis Haber Ajansı'na göre Zunnuri, Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sahebe Gaffarova ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteği atıfta bulunarak İran'ın işgalden kurtarılan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yeniden yapımı, onarım ve imarıyla ilgili çalışmalara hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı da kapsamlı işbirliğinin genişletilmesinin iki ülkenin çıkarlara hizmet ettiğini belirterek, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelecekte ortak ve sürdürülebilir bir şekilde daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi. Görüşmede ayrıca parlamentolar arası ilişkiler, ekonomik ve kültürel işbirliğinin genişletilmesi ve diğer ilgi duyulan konular ele alındı.
İran'ın Yeni Delhi'deki büyük elçisi Hindistan Bangalore merkez cezaevinde tutuklu bulunan 4 İranlının serbest bırakıldığını duyurdu. Ali Çegen'i Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçti. Bu son bir ayda tutuklu bulunan İranlılardan serbest bırakılanlardan ikinci grup dedi. Söz konusu İranlı 4 kişi Yeni Delhi'deki İran Büyükelçiliği ve Haydarabad'daki İran Başkonsolosu'nun sürekli çabaları ve de Hindistan hükümetinin işbirliği sonucu önce Yeni Delhi'ye ve oradan da İran'a getirildi. Daha önce de Hindistan sularına yasa dışı girişten dolayı gözaltına alınan 15 İranlı balıkçı bir yıl sonra İran'a dönmüştü.
İran Havacılık Örgütü Başkanı Turaj Dehkani Zengeni, İran'ın 100 kişilik bir yolcu uçağı yapmakta olduğunu söyledi. İran Havacılık Örgütü Başkanı dün yaptığı açıklamada İran Hava Filosu'nda uçak sayısının her geçen gün artması için çalıştıklarını belirterek, 100 kişilik İran uçağının üretiminin çalışma aşamasında olduğunu belirterek, İranlı şirketler uçak motorları yapmak için hali hazırda gaz türbinleri yapıyorlar dedi. İran Havacılık Örgütü Başkanı şu anda bu uçağın yapımıyla ilgili araştırmalar başladı ve yakın gelecekte üretime geçmesini umuyoruz dedi.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, kuşatma ve kıtlık Suudi saldırgan koalisyonunun Yemen halkına karşı silahlarıdır dedi. Muhabirimizin bildirine göre İran'ın Yemen Büyükelçisi dün attığı tweette Yemen'deki saldırganlar savaşın devam etmesinin Sana'nın çıkarına olduğunu fark ettikten sonra siyasi bir çözüm seçeneğine odaklandılar ve diğerlerini sabotaja suçladılar dedi. İrlu saldırganlar kuşatma ve kıtlığı Yemen halkına karşı bir silah olarak kullanıyorlar. Bu insansever olduğunu iddia eden ve aslında halklara karşı İnsanlık dışı davranışlarını gösteren sloganlara aykırıdır dedi. Bilindiği gibi Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik sürdürdükleri savaşta bu zamana kadar en az 16 bin sivil öldü, 10 binlercesi yaralandı, milyonlarcası da evini barkını terk etmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz bölge ve Türkiye gelişmeleriyle devam ediyor. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, bu ülke halkının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika veya Siyonist rejimin vesayeti altına girmeyeceğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Seyyid Abdülmelik El-Husi dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist İsrail veya başka bir devletin vesayeti altında olmak istemiyoruz. Biz özgürüz ve inanç kimliğimiz, bağımsızlığımız için çabalamamız gerektiriyor dedi. Yemen Ensarullah lideri Mağrib vilayetindeki saha gelişmelerine atıfta bulunarak Mağrib, El-Cuf, El-Beyza, Taiz, Batı Şeria ve tüm bölgelerdeki savaşlarımız sadece işgalci saldırganla mücadele ve savaşmak içindir. Zira bu saldırganlar bizim halkımıza kendi vesayetlerini kabul etmelerini istiyor ama bu asla kabul edilemez dedi. Abdülmelik El-Husi elbette Mağrib ahalisinden çok az sayıda kişinin Suudi bayrağı altında savaşan, Amerika'ya sadakat gösteren ve Siyonist İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Yemen'e Suudi hegemonyasını dayatmaya çalışanın olduğunu da söyledi. Ensarullah Hareketi'nin lideri bu ülkedeki ulusal kurtuluş hükümetinin tek bir amacı olduğunu, bunun da saldırganlara ve yabancıların Yemen üzerindeki hegemonyasına karşı çıkmak olduğunu belirtti. Abdülmelik El-Husi ayrıca Yemen'de tekfiri hareketin ortaya çıkması konusunda uyarıda bulunarak bu hareketin Yemen halkından ayrı olduğunu ve Yemen halkının kimliğinin ve inancının gerçekliğine inanmadığını söyledi. El-Husi bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme girişimlerini de eleştirerek bunu yapmak için ne kadar bahane ve gerekçe kullanılırsa kullansınlar bu harekete değmez dedi.
Irak'ın Diyala Eyaleti Ulema Birliği, NATO'nun Irak'taki kuvvetlerini artırma kararını işgal olarak nitelendirdi. El Malume internet sitesine göre Diyane Eyaleti Ulema Birliği Cuma günü NATO'nun Irak'taki asker sayısını artırma kararını protesto eden bildiri yayınladı. Bildirdi, Irak'taki NATO kuvvetlerinde herhangi bir artış asla kabul edilemez. Bunun için hiçbir gerekçe de yoktur. Ülkemizde vatandaşların güvenliğine yönelik her türlü terör tehdidini bertaraf edebilecek çok sayıda askeri güç var denildi. Irak'ın Diyale Eyaleti Ulema Birliği NATO'nun kararının birkaç amacı olduğunu vurgulayarak bunlardan birinin uluslararası bir örgüt adı altında Irak'ı işgal etmeye çalışmak olduğu zira NATO kuvvetlerinin çoğunluğunun Amerikalı olduğuna dikkat çekildi. Bildirdi Irak parlamentosunun geçen yıl aldığı yabancı askerleri geri çekme kararına atıfta bulunularak bunun tüm halkın kararı olduğu ve yabancı güçleri arttırma kararının Irak ulusal egemenliğini ihlal edeceği belirtildi. NATO Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde NATO'nun Irak'taki kuvvetlerini 500'den 4000'e çıkarmak istediğini söylemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı İştiraki SSTEK, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketiyle danışmanlık anlaşması yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iştirakilerinden SSTEK, Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla Amerika'da yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold & Porter ile anlaşma imzaladı. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre uluslararası hukuk şirketi Arnold & Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 programından çıkarmasını tek taraflı ve hukuksuz olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını bildirmişti.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 72 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada 18 Şubat 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Kızılca Mahallesi Geçit Vermez mezrasında ikamet eden M.T.D. isimli şahsın evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin ev ve eklentilerine yapılan aramada 72 kilogram eroin maddesi ele geçirildi denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin nüfusu 84 milyona yaklaşmakla birlikte nüfus artışı hızımız yarı yarıya düştüğünü gördük. Nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir dedi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. olan kongrelerinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında birçok konuya temas eden Türkiye'de nüfusun giderek azalmasına duyduğu kaygıyı da dile getirdi. Gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Ülkemizin nüfusu 84 milyona yaklaşmakla birlikte nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük dedi. Erdoğan şöyle devam etti. Biz kadınlarımızın iş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmayı sürdürebileceklerine yürekten inanıyoruz. Bazıları bunların birbirinin alternatifi gibi biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi göstermenin gayreti içindeler.
Türkiye'de son 24 saatte 106.674 COVID-19 testi yapıldı. 7.419 kişinin testi pozitif çıktı. 82 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 7.498 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.511.548'e yükseldi.
G7 Liderler Zirvesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un liderliğinde video konferans yöntemiyle yapıldı. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturduğu G7 ülkelerinin liderleri yeni tip koronavirüsle mücadelede işbirliklerini yoğunlaştırma kararı aldı.
Ve son haberimiz, New York polisinin bir metro istasyonunda siyahi bir Amerikalı'ya yönelik şiddeti Amerikan halkını bir kez daha öfkelendirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan'ın FATF gri listesinden çıkma çabaları konusunda. Pakistan hükümeti kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF'in gri listesinden çıkma doğrultusunda bu uluslararası kurumun gelecek oturumu eşiğinde yoğun diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF, gelecek genel toplantısı yakın zamanda sanal olarak düzenlenecektir. İslamabad ise bu uluslararası örgütü yetkililerinin Pakistan dosyasını seçicilikten uzak bir şekilde ele almasını ve bazı üyelerin siyasi oyunların bu ülkenin gri listeden çıkmasını uzatmasına izin vermemelerini bekliyor. Pakistan Express Tribune gazetesi ise bu hususta şöyle yazıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, FATF oturumu sonucu hususunda hoşgörülü olsa da diğer makamlar Pakistan'ın en az Haziran ayına kadar gri listede kalacağını kabullenmişlerdir. İslamabad kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF'e bağlı özel bir araştırma grubunun Pakistan'a gönderilmesi için zemin hazırlamak istiyor. Bu özel araştırma grubu daha önce ve 2018 başlarında Pakistan'ı FATF gri listesine almıştı. Son 3 yılda kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF, Pakistan'ın gereken mekanizmaları oluşturarak kara listeye adının geçmemesi için 3 ile 6 ay kadar süre tanımıştı. Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF'in Pakistan'ı kara para aklamak ile mücadele ve terörizmin mali ve finansal temini ile mücadele hususundaki yönergeleri uygulamaması halinde adının kara listeye geçmesi konusunda uyarması, bu uluslararası kurumun İslamabad'a yönelik baskı siyasetinin devam ettiğini gösteriyor. Pakistan hükümeti son yıllarda ülke içinden veya dışından mali kaynakları temin edilen radikal gruplar ile ilgili kuşkulu hesapları bloke ederek terörizmin finansal açıdan desteklenme sürecini durdurmaya çalışmıştır. İslamabad'ın tüm bu gelişimlerine rağmen kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF ise İslamabad hükümetinin bu yöndeki gelişimlerini yetersiz bulmuş ve kara para aklama ve terörizmin para temini ile mücadele hususundaki gelişimlerinin daha da genişletilmesini istemiştir. Ancak bu durumda İslamabad yönetimi adının FATF gri listesinden silinmesi sürecinin uzamasını, başta Amerika ve Hindistan olmak üzere bazı ülkelerin baskı ve siyasi amaçlarından kaynaklandığı kanaatindedir. Beyaz Saray, Pakistan'ın terörizmle ciddi bir şekilde savaşmadığını ve ülkedeki aşırılık yanlısı grupların banka hesaplarını bloke etmediğini öne sürerek, bu bahaneyle İslamabad'ı bölgede ve Afganistan'daki planlarının uygulanmasında işbirliği yapmaya zorlamaya ve taviz verdirmeye çalışıyor. Hindistan ise Pakistan'ın bölgedeki aşırılık yanlısı gruplara ve vekalet savaşlarına verdiği destek nedeniyle kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF kara listesine alınmasını istiyor. Pakistan'ın Hindistan ve Amerika ile olan ihtilafları ve anlaşmazlıkları göz önüne alındığında İslamabad yetkilileri Pakistan'ın kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki performansını tarafsız bir şekilde değerlendirmek için kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü FATF özel araştırma grubunun Yeni Delhi ve Washington baskıları olmadan çalışmalarına bakılmasını istiyor. Böyle bir ortamda Pakistan hükümeti FATF'in yaklaşan sanal toplantısı fırsatından yararlanıp bu kurumun genel kurulu üye devletlerinin İslamabad'ın terörizmin finansmanına ve kara para aklamaya karşı önlemleri hususunda profesyonel bir yaklaşıma sahip olmasını umuyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika yaptırımlarının Venezuela vatandaşları üzerindeki olumsuz etkisi etrafında. Yaptırım Amerika'nın kendi siyasetlerine teslim olmayan ve onun siyasetlerine paralel hareket etmeyen ülkelere karşı önemli bir baskı aracı sayılıyor. Bu doğrultuda Amerikan eski başkanı Trump son yıllarda Venezuela, Küba, İran ve Rusya gibi ülkelere karşı yaptırımlarını pekiştirdi ve maksimum düzeye taşıdı. Bu bağlamda Washington makamları ağır iktisadi ve siyasi yaptırımlar uygulayarak solcu Nicolas Maduro hükümetine baskı uygulayıp devirmeye çalıştı. Ancak Washington bu sinsi siyaseti izlediği sırada Venezuela vatandaşlarının birçoğu özellikle son bir yılda koronavirüs salgını döneminde ciddi gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ve cihaz sıkıntısı çekmektedir. Bu alanda Birleşmiş Milletler Özel İnsan Hakları Raportörü Alena Duhan, Venezuela'ya yaptığı resmi ziyareti ardından Washington'un Caracas'a karşı yasa dışı ve zalimane yaptırımlarının olumsuz ve hasar verici etkileri olduğunu, aslında Venezuela'nın ilaç ve gıda ihtiyaçlarını gidermesi bağlamında da büyük engeller oluşturduğunu belirtti. Amerika son yıllarda Venezuela'dan birçok siyasi yetkiliye yaptırım uygulamaya ilaveten bu ülkenin yabancı bankalardaki parasını bloke etti, gelir ve fonlarına her türlü erişimi kesti. Üstelik bu ülkenin petrol ve bankacılık sektörlerine el koydu. Aslında Washington, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin direnişi ve Washington'un siyasetlerine boyun eğmediği yüzünden bu siyaseti izliyor. Aslında Amerika yaptırımlar uygulamak ve Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido'ya maddi ve manevi destek sağlamakla pratikte Venezuela halkına baskıları arttırmayı ve dolayısıyla Maduro'nun devrilmesinin ortamını hazırlamaya çalıştı. Beyaz Saray, Venezuela'nın adil ve sömürge karşıtı yaklaşımına karşı çıkıyor ve Caracas'ı Washington'un siyasetlerini takip etmeye zorlamak ve bu ülkenin kaynaklarını ve servetini kendi çıkarları için adeta yağmalamak istiyor. Tabii ki Amerika'nın bu siyaseti Venezuela vatandaşlarının direnişiyle başarısız kaldı ve Maduro hükümeti de diğer ülkelerle siyasi ve iktisadi ilişkileri geliştirerek durumu bir ölçüde yumuşatmayı başardı. Fakat yaptırımların etkileri özellikle COVID-19 salgını patlak vermesiyle yoğunlaştı ve Venezuela'nın malzeme, tıbbi ekipman ve COVID-19 aşısı sağlaması imkanları kısıtlandı. Venezuela yetkililer Washington'un sert siyasetlerine defalarca itiraz ettiler. Nitekim Maduro, Batı hükümetleri ve Amerika'nın başlattığı jeopolitik savaşı kınayarak söz konusu ülkelerin Venezuela mali kanallarını bağlayarak, kapatarak korona aşısını temin etmesini engellediklerini, halbuki aşıya ulaşmanın vahşi ticaretin hedefi olmaması gerektiğini söyledi. Amerikalı yetkililer ise ilaç ve gıda sektörünün yaptırım kapsamında olmadığını her zaman iddia ederken pratikte bu ülkelerin varlıklarını bloke ederek Amerika yaptırımlarını ihlal eden ülkeleri cezalandırarak onların satın alma gücünü ve ticaret yapmasını imkansız hale getirdi. Sonuçta ilaç ve gıda sektörü üzerindeki baskı yoğunlaştı. Yeni Birleşmiş Milletler raporu Amerikan yaptırımlarının Venezuela halkı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarken yeni bir koronavirüs salgını dalgasının zirvesinde ilaç, tıbbi ekipman ve aşı tedarikinde küresel işbirliği ihtiyacını daha da hissettiriyor. Bu durumda siyasi rehin alma ve sözde insani sloganlardan uzak pratikte Amerika ve müttefiklerinin ilaç ve gıda teröründen vazgeçmesi, ilaç, aşı ve gıda satın almanın yolunu açmaları gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Esven 1399, Hicri Kameri 8 Recep 1442 ve Miladi 20 Şubat 2021 Cumartesi. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Esven 1375'te tekfirci teröristlerin İran'ın Pakistan'ın doğusundaki Moltan kentindeki konsolosluğuna düzenlediği saldırıda konsolosluktaki 8 personel özellikle İran'ın kültürel ataşısı Seyyid Muhammed Ali Rahimi şehit düştü. Bu olaydan 6 yıl önce İran'ın Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahur'daki kültürel ataşısı Sadık Genci Vahabi tekfirciler tarafından şehit edilmişti. Şehit Rahimi dindar ve inkılapçıydı ve Afganistan, Nijerya, Hindistan ve Pakistan'da faaliyetlerde bulunmuştu. Şehit Rahimi 7 yıl boyunca İran'ın Yeni Delhi'deki kültürel ataşeliğini de yapmıştı. Rahimi Pakistan'daki faaliyetleri döneminde Vahabi teröristlerince tehdit edilmesine rağmen görevini sürdürdü. Ta ki tekfirci ve terörist olan Cahangvi ordusu onu ve arkadaşlarını şehit düşürdü. Pakistan Terörizmle Mücadele Mahkemesi'nin bu cinayette parmağı olanları 7 kez idam hükmüyle mahkum etmesine rağmen yüksek mahkemeye cinayet işleyenleri ve bu arada terör örgütünün elebaşısı Melik İshak'ın beraatine karar verdi. Ancak o bir başka hapishaneye intikali sırasında Hicri Şemsi 1393'te Pakistan polisince öldürüldü. Beş yıl önce bugün 20 Şubat 2016'da ünlü Mısırlı Kur'an-ı Kerim karisi Şeyh Ahmet Amir vefat etti. Bu ünlü Müslüman kari Filistin, Suriye, Arabistan, Fransa, Amerika, Brezilya ve İngiltere gibi ülkelere seferler düzenledi. Amir İran'a defalarca ziyarette bulundu ve İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına defalarca jüri üyesi olarak da katıldı. Bu ünlü Mısırlı kari 2013'te İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına katıldı ve bu yarışmadan sonra İslam İnkılabı rehberi huzurunda 86 yaşında olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim kıraati yaptı ki herkesi hayrete düşürdü ve onun sesi dinleyen herkes gözyaşlarını tutamadı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Esven 1391'de İranlı önde gelen alim Ayetullah Hoşvakt vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te dünyaya gelen Ayetullah Hoşvakt, müçtehit ve ahlak üstadı ve Tahran'daki İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam Camii imamı idi. Allame Tabatabai'nin ahlak ve irfan derslerinde öğrencisi olan Ayetullah Hoşvakt, İnkılabın ilk yıllarında kültür inkılabı yüksek konseviyelerinden ve Tahran ilmi hafızası alimlerinden idi. O önde gelen alim Mekke'deki bir hastanede vefat etti. 30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Esven 1369'da İranlı Kürt yazar, mütercim ve şair Hacer lakaplı Üstad Abdurrahman Şerefkendi vefat etti. Hicri Şemsi 1300'den İran'ın batısındaki Mehabat kentinde fazıl bir ailede dünyaya geldi. Çocukken yazarlık ve şiir söylemeye büyük ilgi duyan Şerefkendi, sonraları Kürt milli şairi lakabını aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 53. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde En'am suresinin 14. ila 16. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Kabe geçmişten beri farklı milletler arasında özel bir konuma sahip olmuştur. Mekke'ye giden her yolcu Mekke taşından yanına almadan oradan ayrılmazdı. Herkes kendi şehrinde bu taşları kutlu olması yüzünden korurdu ve hac merasiminde olduğu gibi onun etrafında tavaf ederdi. Zaman içerisinde bu amel putperestlik derecesine vardı. Mekke halkı içinde tarihi kanıtlara göre Hazae aşiretinden olan Amr bin Luhi'nin Şam'a yolculuğuyla putperestlik zemini hazırlanmış oldu.
Amr, Arapların zengin kesiminden biri olarak Araplar arasında büyük hayran kitlesine sahipti. Amr, Şam'a gittiğinde putlara tapanları görünce onlara soru sormuştu. Oradakiler ise şöyle cevaplamışlardı. Biz putlara tapıyoruz, onlardan yağmur istiyoruz, onlar da bize yağmur veriyorlar. Onlardan yardım talep ediyoruz, bize yardım ediyorlar. Amr ise şöyle dedi. Bu putlardan birini bana verin de Arap diyarına götüreyim. Şamlılar ona akik taşından insan şeklinde yapılan Hubal putunu verdiler. Amr bu putu Mekke'ye götürdü ve Kabe'nin içine yerleştirdi. Ve insanları bu puta tapmaya ve ona saygı göstermeye çağırdı. Allah'ın evi Kabe'yi tavaf ettikten sonra halk putların yanına giderlerdi. İş o kadar ilerledi ki her evin kendine özgü putu da vardı.
Günlerden bir gün Allah Resulü Mescid-i Haram'a gelince putlarına tapan ve onların önünde secdeye düşen Kureyşli büyükleri gördü. Allah Resulü bunu yapmamalarını istedi ve bunun babaları İbrahim'in geleneklerine aykırı olduğunu belirtip bu ameli kınadı. Onlar ile İslam peygamberine şöyle tepki gösterdiler. Bizi Tanrı'ya yakınlaştırdıkları için putlara tapıyoruz. Allah Resulü bunu duyunca bunun şirk olduğunu Allah tarafından kabul görmediğini açıklamaya çalıştı. Ancak en başından beri Allah Resulü'nün çağrısına karşı çıkmaya çalışan bu kesim, İslam peygamberini rahatsız etmeye ve onu azarlamaya başladılar. Ancak İslam peygamberi hidayete erdirici olarak göreve başlamıştı ve bu yolunda artık geri dönüşü yoktu. Thank you.
Şirk koşan Kureyşliler Allah Resulü'nün kutsal hedefine karşı daha şiddetli tepkiler göstermeye çalışıyorlardı. Onlar taştan putların onlara hiçbir zarar, ziyan veya kar sağlamadığını biliyorlardı. Ancak yine de putperestliğin onlar için sağladığı maddi çıkarları yüzünden bu geleneğin yok olmasına göz yumamıyorlardı. Bu yüzden Allah Resulü'nü dini faaliyetlerini arttırınca onlar da Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib'i arabuluculuk için görevlendirmeye karar verdiler. Bu doğrultuda Mekke'nin parlak isimlerinden olan Ebu Talib'in yanına gidip şöyle dediler. Yeğenin tanrılarımıza hakaret ediyor ve bizim geleneklerimizi kötülüyor. Aklımızı ve fikirlerimizin aptalca olduğunu savunuyor ve babalarımızı da sapkın olarak adlandırıyor. Ya onun önünü kes ya da biz ve onu baş başa bırak ve onu desteklemekten vazgeç. Nasılsa sen de bizimle aynı safta yer alıyorsun. Biz onun önünü keseceğiz. Ebu Talib bunları duyunca yumuşak bir şekilde tepki gösterdi ve saygı çerçeveleri içerisinde onların yanından ayrıldı.
Allah Resulü halkı İslam'a davet etmeye devam ediyordu. Hiçbir şey onu ilahi dini yaymaktan alıkoyamıyordu. Bu da Kureyşlilerin daha da öfkelenmesine yol açtı. Bu yüzden bir kez daha Kureyş büyükleri bir araya gelip Ebu Talib'in yanına gittiler ve ona şöyle dediler. Ey Ebu Talib, yaş ve onur bakımından aramızda yüce ve değerli bir konuma sahipsin. Sizden yeğeninizi önlemenizi istedik ancak hiçbir şey yapmadınız. Andolsun ki onun bizim tanrılarımıza hakaretlerine ve bizim düşüncelerimizin aptalca ve akılsızca olduğunu öne sürmesine dayanamıyoruz. Ya onu engelle ya da her ikiniz ile savaşacağız. Sonunda bir grup yok olacaktır.
Kureyşliler bunu söyleyip ardından başlarını çekip gittiler. Daha önce Müslüman olan Ebu Talib ise Allah Resulü'nü korumak amacıyla bunu açıklamamıştı. Bu konuşmanın ardından hemen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve şöyle dedi. Yeğenim, insanlar yanıma gelip falanca diye konuştular. Hem kendini hem de beni korumak için bir şeyler düşün. Benim aciz kaldığım yerde sen bir çare bul.
Bu sırada Allah Resulü, inançları ve daveti yolunda özverisini ve fedakarlığını gösteren ifadelerde bulunarak amcasına cevaben şöyle dedi. Yeminler olsun ki güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verseler dinimi yaymaktan ve izlemekten vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Ya İslam kazanacak ya da ben öleceğim. Ardından gözlerinden yaş akmaya başladı ve amcasının yanından ayrıldı. Birkaç adım uzaklaştığında Ebu Talib ona seslendi ve şiirimsi bir ezgiyle şöyle dedi. Ey yeğenim, Kureyş seni hiçbir zaman elde edemez. Toprağın altına gömülünceye dek sana yardımlaştırmaktan el çekmeyeceğim. Görevlendirildiğini yerine getir ve hiçbir şeyden korkma. İstenileni müjdele. Gözleri aydınlat. Beni de bu dine çağırdın. Senin doğru ve sadık olduğunu, davetinde de en iyi yaptığını biliyorum. Gerçekten de Muhammed'in dini en iyi dinlerdendir. Ardından Mekke müşriklerine doğru yola çıktı ve onlara da şöyle dedi: "Andolsun ki Muhammed hiçbir zaman yalan söylememiştir. Bu yüzden de boyun eğmeyecektir. Gidin, hidayete ermeye çalışın ve geri dönün."
Kureyşliler bu durumu görünce doğrudan Muhammed ile konuşmaya karar verdiler. Aklı sıra onu davetinden vazgeçirecek tekliflerde bulunmak ve onu caydırmak istediler. Bu yüzden peşine birini gönderdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onları hidayete erdirmek için meyilli olması yüzünden hemen onların yanına gitti. Kureyşliler şöyle dediler: "Ey Muhammed, gelip bizimle konuşman için yanına birini gönderdik. Yeminler olsun ki Araplar arasında kendi aşiretine yönelik böyle davranan birini tanımıyoruz. Sen bizim ecdadımıza hakaret ettin, onlara saygısızlık yaptın. Tanrılarımıza saygısızlık edip bizi aptal ve cahil olarak adlandırdın. Bu sözlerinde servet ve zenginlik peşindeysen sana o kadar mal varlığı veririz ki kendi hükümranlığını kurabilirsin. Mal mülk istiyorsan istediğini sana vermeye hazırız. Cinler sana bir şeyleri iletiyorsa, onların seni yenik düşürmüşse o zaman seni tedavi etmek için de masraf yapmaya hazırız. Böylece iyileşip dinimize dönmeni istiyoruz."
Bu sözleri duyan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Söylediklerinizi anlayamıyorum. Çünkü zerre kadar böyle düşünmüyorum. Sizin mallarınızı almak için gelmedim. Ne mevki ne de makam istemiyorum. Ne de size hükümranlık kurmak umurumda değildir. Ancak Allah beni peygamber olarak size göndermiştir. Bana kitap indirmiş ve bana bunu müjdelememi istemiştir. Ben ilahi emirleri size iletip size öğüt veriyorum. Size söylediklerimi kabul etseniz, dünya ve ahirette saadete erersiniz. Kabul etmezseniz ve bu altın fırsatı reddetseniz, yine de sabır ve tolerans göstereceğim. Böylece Allah bizim aramızda hakemlik yapsın."
Bu sırada Allahu Teala En'am suresinin 14 ila 16. ayetlerini indirdi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:
"Bismillahirrahmanirrahim. Kul eğayrallahi ettehidu veliyen fatiris semavati vel ardı ve huve yut'im ve la yut'am. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ."
"De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, buna Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün ahiret azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur."
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 53. bölümünü dinlediniz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerden bazılarıdır.
Geçen bölümlerde İran'ın Safevi döneminin ünlü büyük İranlı şairi ve Hintçe tarzın öncülerinden Ebu Talib Kelim Kaşani'den söz ettik ve dedi ki Kelim Kaşani'nin ister yaşadığı dönemde ve ister ondan sonrasındaki tuhaf ünü özel yaşamının unutulmasına sebebiyet verdi. Nitekim tezkere yazarları da nerede Kelim Kaşani'den söz ettiyse şairin acayip ünü yüzünden de yaşamının detaylarına hiç değinmedi.
Kelim Kaşani bir rübai sayesinde Hindistan Kralı Şah Cihan'ın sarayına girmeyi başardı. Kelim Kaşani, Ruhul Emin lakaplı arkadaşı Mir Cümle Şehristani'nin yardımı ile Hindistan'ın Gurkaniler Hanedanı'nın en büyük kralı Şah Cihan Sarayı'nda baş şair makamına ulaştı ve ömrünün sonuna kadar da bu mevkiini korudu. Kelim Kaşani Kameri 1061 yılında Hindistan'ın Kaşmir yöresinde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Kelim Kaşani mezarı Srinagar'da Kaşmir mezarları adı ile bilinen bir yerde bulunuyor.
Sana toplumun yaralı ve çıplak bedenini ve yaşamın acı gerçeklerini örten ve gerçekleri dolaylı bir şekilde insanların gözü önüne seren ipek gibidir. Oysa tarih gerçekleri doğrudan beyan eder ve eserleri milli olan sanatçıların bu eserleri kalıcı olur. Milli sanat ise tüm unsurlarını halkın yaşamından alan bir sanattır. Büyük bir sanat eseri aslında toplumun ürünüdür ve sanatçı insan sadece bu eseri bezemiştir. Edebiyat sanatına gelince bu sanat içinden çıktığı toplumun boy aynası gibi iş gören kelamdan ibarettir. İranlı büyük düşünür ve çağdaş yazar merhum Celal Ali Ahmet, her milletin tarihinin en asil belgeleri edebiyat olduğunu ve geriye kalanı uydurma olduğunu savunurdu.
Aslında her tarihi dönemin sosyal özelliklerini ve o dönemde yaratılan edebiyat eserlerinden öğrenmek mümkündür. Buna göre her ne kadar sanatçının yükümlülük duygusu daha fazla olursa yaşadığı toplumun meseleleri ve konuları daha çok eserlerine yansır. Şair, yazar ve sanatçı kendi çağında ve bu çağın sosyal atmosferinde yaşar ve doğal olarak da bu atmosferden etkilenir ve etkilendiği kadar ve gerekli bulduğu düzeyde de aldığı etkiyi eserlerine yansıtır. Buna göre geçmiş dönemlerde yaşanan birçok sosyal veya kültürel hadisenin detaylarını Fars dili ve edebiyatının tarihi, coğrafi, iktisadi, inanç ve ahlaki, idari ve siyasi alanlarda zengin hazinesinden doğrudan veya dolaylı bir şekilde çıkarmak mümkün.
Thank you. Araştırmacılara göre herhangi bir edebiyat eseri sırf bir kurgu oyunu veya heyecana kapılan bir beyinden çıkan şey değildir. Aslında eseri yaratan sanatçının yaşadığı çağın kültürel normları ve gelenek ve göreneklerinin bir kopyası sayılır. Edebiyat toplumun kültürünün özüdür ve zamanın ruhu ile irtibat halindedir. Bu zaman şairin veya yazarın içinde fikri, zevk ve kültürel açıdan yetiştiği zamandır. Gerçekte şiir ise toplumun manevi kültürünün bir biçimi sayılır.
Safevi Krallığı, Gamili 907 yılında ve birçok savaş ve askeri zaferin ardından Kral İsmail'in Tebriz'de tahta oturmasıyla başladı. Kral İsmail'in harefleri 8 kişiydi ve yaklaşık 2 asır boyunca İran topraklarına hükmetti. Safavi Hanedanı'nın İran'da 2 asırlık iktidarı olumlu olumsuz birçok getirisi de oldu. İran genelinde birlik ve bütünlüğü sağlamak ve güçlü bir merkezi devlet kurmak bu hanedanın olumlu getirilerinden biriydi. Gerçi bu kraliyet zaman zaman da bir takım zorluklar yaratarak insanlara yaşam alanını daraltan ve zorlaştıran bir atmosfer oluşturuyordu. Bu da hanedanın olumsuz getirilerindendi.
Kelim Kaşanlı'nın ömrü Safevi krallarından altısı ile çağdaş olarak geçti. Kelim Kaşanlı'nın gençliği Safevi kralı Muhammed Hudabend'e, 1. Abbas ve Şah Safi adındaki krallara denk geldi. Ve çocukluk çağı ve ihtiyarlık dönemleri de sırasıyla 1. Tahmasp ve 2. Abbas adındaki krallarla çağdaş olarak geçti. Tarihçiler Muhammed Hudabend'in 11 yıllık iktidarından Safevi krallığının istikrarsızlık ve kargaşa dönemi şeklinde söz ediyorlar. Bu dönemde insanlara karşı zulüm ve haklarının çiğnenmesi ve yaygın ve alışılagelmiş bir durumdu.
Gerçi Kral Muhammed Hudabend'e dindarlık ve dine bağlılık iddiasında bulunuyor, hatta halk için şeriat ahkamını uyguladığını ileri sürüyordu. Ama gerçekte tüm ömrünü ayyaşlık ve fıskı fücurla geçirdi. Öte yandan Safavilerin Kelim Kaşani ile çağdaş olan diğer krallarının durumu da Muhammed Hudabend'den pek farklı sayılmazdı. Onlar da ömrünü ayyaşlık ve sarhoşluk ve insanlara zulmetmekle geçiriyor ve halkın malını, servetini yağmalıyordu. Bundan başka o dönemde yoksulluk ve adaletsizlik gibi durumlar da söz konusuydu.
Safevilerin dönemi İran'da Farsili ve edebiyatına itinasızlık ve duyarsızlık dönemiydi. Bu dönemde Arap dili ve edebiyatı ve bu dile bağlı tekniklerin ihya edilmesi yeniden gündeme alındı. Öte yandan İran'da Şii mezhebinin yaygınlaşması yüzünden Arap dili ve edebiyatına ve Arapça eserlerin kaleme alınmasına ilgi de artmaya başladı. Bu arada Safevi kralların dini siyaset izlemeleri sayesinde bu dönemin şiirlerinde mersiye yazmak ve ehli beyt fertlerini methetmek çok yaygın hale geldi.
Ancak Safavi kralları onları metheden şairleri pek umursamadığı için bu şairlerden bazıları komşu ülkelerin yolunu tuttu, böylece Hindistan krallarının saraylarına yerleşti. Safavilerin döneminde İran'a hakim olan politika yüzünden şiir sanatı toplumun üst kesimine ait olan seyrek sayıda insanın tek elinden çıktı ve halk arasında yaygınlaşmaya başladı. Bu yüzden bu dönemin birçok şairi şiir yazma sanatı ile pek ilgisi olmayan işlerle uğraşıyordu. Bu durum edebiyat dilini olumsuz etkiledi. Sonuçta edebiyat dili sadeleşti ve muhteva bakımından da her türlü muhatabın anlayacağı kavramlara yöneldi.
Safevilerin dönemindeki şairler yeni kavramları ve kurguları kullanmaya başladı. Öyle ki geçmişteki şairlerin kriterlerinden çok farklı hale geldi. Buna göre bazı edebiyat uzmanları ve yazarlar ve araştırmacılar Fars edebiyatının içinden Hintçe tarzının çıkmasını Safevi döneminin sosyal ve iktisadi şartların ürünü ve de o dönemde edebiyat muhataplarının güzellik tanımına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya verilen bir tepki olarak yorumluyorlar.
Hintçe tarzında yazılan şiirleri karmaşık ve zorlu hale getiren etkenlerden biri sanatın klasik şeffaflık ve sadelikten karmaşık yöne doğru hareket etmesiydi. Bu arada İranlı şairlerin Hindistan'daki sarayların yolunu tutması ve o yörenin edebiyat ve zevkinden etkilenmelerini de İranlı şairlerin tarz değişikliğini yol açan etkenlerden biriydi. Aslında Farsça şiir tarzları arasında Hintçe tarzının güçlü bir kültürel dayanağı yoktur ve içinde etnik ve mitolojik, tarihi ve inanca dayalı simgelerin sayısı da azdır. Bunun sebebi ise Hintçe tarzında şiir yazan şairlerin İran'ın edebi ve kültürel geleneğinden kopmuş olmalarıydı. Bu kopmanın sebebi de Safeviler döneminde hakim olan siyasi ve sosyal şartlardı.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da azınlıklar.
Muhterem dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde azınlıkların uluslararası hukuktaki hakları ve bu hakların Suudi Arabistan'daki ihlallerini ele alacağız.
Azınlık gruplarının var olma hakkını ihlal edenlere cezai yaptırımlar uygulanması azınlık grupları için en yüksek koruma şekli olarak kabul edilebilir. Açık ve nettir ki bu değerler ve normlar uluslararası ceza hukuku tarafından korunuyor ve bunların korunması ve kullanması uluslararası toplumun arzulanan düzeninin tutarlılığı ve istikrarında önemli bir rol oynamaktadır. İran'da Uluslararası Hukuk Profesörü Dr. Cemşit Mümtaz şöyle diyor. Uluslararası toplum bu kuralların faillerine ve ihlal edenleri cezalandırarak ihlallerin tekrarlanmasını önleyeceğini ve kamu hukukunun temellerini güçlendireceğini umuyor.
Azınlıkların adli olarak korunmasında ilk yapıcı hamle Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan sonra geldi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 9 Aralık 1948 tarihli 260 sayılı kararda soykırım suçlarına bakılması için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması konusunu gündeme getirdi. Karar, soykırımla suçlanan kişilerin yargılanması için bir adli mahkemenin kurulmasının yanı sıra daha geniş yetkiye sahip bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması konusunu gündeme getirdi. Böyle bir mahkemenin tüzüğünün hazırlanması yetkisi ise Uluslararası Hukuk Komisyonu'na bırakıldı.
1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, azınlıkların uzun süredir devam eden özel kimliklerini koruma arzusunu karşılamak için ulusal ve etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara ait kişilerin hakları beyannamesini kabul etti. Bu beyanname azınlıklara bir grup olarak özel destek sağlıyordu. Ayrıca Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesine göre bir ülkedeki azınlıklara mensup kişiler 3 tür haktan yoksun bırakılmamalıydı. Bu haklar kişinin kendi kültürel yaşamına sahip olma hakkı, kendi dini görevlerine yayma ve yerine getirme hakkı ve kendi dilini kullanma hakkıdır. 1992 bildirgesi aynı zamanda azınlıkların kimliklerini korumak için yeni haklar da sağlamıştır. Bildirinin 1. maddesinin ilk paragrafı azınlıkların varlıklarını ve kimliklerini korumak için kendi hükümetlerinin desteğinden yararlanma hakkını vurgulamaktadır.
Az önce de belirtildiği gibi kendi kültürel yaşamına sahip olma hakkı azınlıkların ondan yoksun bırakılmaması gereken haklardan biridir. En geniş antropolojik anlamda kültür, bireylerin toplumun üyeleri olarak edindikleri bilgi, inanç, sanat, etik, hukuk, gelenek ve diğer alışkanlıkları demektir. Seçkin uluslararası hukuk profesörü ve Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığını Ortadan Kaldırılması Komitesi üyesi olan Patrick Thornberry, bazı azınlıkların tamamen dilsel, bazılarının dinsel, bazılarının da etnik ve ırksal olduğuna inanıyor. Bu azınlıklar diğer hususlarda ve bileşenlerde yaşadıkları toplumdaki insanlarla kültürel ortaklıkları vardır. Aslında azınlık gruplarının kimliği genellikle etnik köken, din ve dilin bir kombinasyonudur.
Azınlıkların kültürel kimliği Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesinde doğrudan ele alınmaktadır. Bu sözleşmede kültür, din ve dilin yanı sıra tartışılmaktadır. Din ve dilin kültürün üyeleri olduğu düşünüldüğünde bu sözleşmenin genellikle kültür örneklerini sayma konusunda olduğu söylenmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1992 ulusal ve etnik, dini veya dilsel azınlıklara ait kişilerin hakları beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmenin 27. maddesinde belirtilen 3 hakkı açıkça belirtmektedir. Bildirgenin 3. maddesinin 1. fıkrası olumlu bir şekilde azınlıklar için bu hakları teyit ediyor ve şöyle diyor: azınlıklara mensup kişiler kendi kültürlerini yaşama, kendi dini törenlerini hayata geçirme ve uygulama hakkına sahiptir ve kendi dillerini de kullanabilirler.
Peki Suudi Arabistan'da azınlıkların kültürel hakları ihlal ediliyor mu? Bu soruya cevaben şunu söylemek gerekir. Suudi hükümetine yönelik açık bir eleştiride sözde ulusal her türlü ideoloji ve tavrın aslında sadece iktidardaki azınlığın programı olduğu ve Vahabiler ile Necdiilerin dar görüşlü tutumuna uygun olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede azınlıkların bir payı yoktur. Bu bağlamda sadece Şii merkezleri değil, aynı zamanda Hicaz ve Kuzeybatı Suudi Arabistan'daki Hanefi Sünnileri ve Asir'deki Zeydiler dahil Vahabi olmayan hukuk okulları da kapatılmıştır. Bu bölgelerin farklı kültürlerinin tümü, kraliyet ailesinin önderliğindeki ülkenin yönetici sınıfını oluşturduğu Necdilerin dayatmaları ve baskısına tabidir. Bu arada Suudi Şiiler kültürel olarak ciddi şekilde bastırıldıklarına inanıyorlar. Şii din kitapları, ilahileri ve kasetleri yasaktır ve bunları bulundurmak bile ceza sayılır.
Suudi eğitim sisteminde Vahabi öğretileri Şiilere de empoze ediliyor. Şiili öğrenmelerine izin verilmiyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan Şiileri Şiiliğe karşı nefret yaymayı da içeren Vahabi öğretilerini öğrenmeye zorlanıyorlar. Pek çok kanıt bazı öğrencilerin özellikle genç kızların Şii karşı dediğini telkinler nedeniyle Şiilikten vazgeçtiklerini gösteriyor. Bu nedenle Şiiler kültürlerini ve kimliklerini kaybetmekten endişe duyuyorlar ve Vahabi hükümeti tarafından empoze edilen kültür tarafından asimile olmaktan korkuyorlar. Bu empoze edilmiş Vahabi kültürü bir din olarak Şiiliği baltalamayı amaçlayan bir kültürdür. Bir diğer yandan Şiilerin üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin de en az %50'sine girmesi bile yasak. Şiilere mahkemede ifade vermesine bile izin verilmiyor. Ayrıca Suudi mahkemelerinde Şii yargıç bulunmadığından Şiilere mahkemelerdeki konumu Vahabiliklerinkine göre daha zayıftır.
Boston Üniversitesi'nden Angelo Codevilla dahil uluslararası toplum uzmanları Suudi Arabistan'daki Şiilere yönelik baskının çoğunun genellikle dinler arası farklılıklara daha duyarlı olan ve Şiileri Siyonistlerden daha tehlikeli bulan Vahabi dünya görüşünden kaynaklandığını savunuyorlar. Codevilla'ya göre Vahabiler kendi özel ve aşırılıkçı yorumlarına dayanarak Müslüman ümmetinin kural ve normlarını yeniden yazmaya çalışıyorlar. Ali el-Faradi'ye göre tekfir ilkesi Vahabilerin bir zayıf noktası sayılsa da bu prensibi meşruiyetlerinin kaynağı olarak seçiyorlar ve Şiiler dahil Vahabi olmayanları yenmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Suudi Arabistan'daki azınlıklara yönelik bu tür eylemler azınlıkların kültürel haklarının büyük bir ihlalidir ve uluslararası yasal belgelere bağlı kalmaya, hakka hukuka aykırıdır.
Suudi Arabistan'daki Şiiler dini olarak sistematik, resmi ve yasal dini ayrımcılığa maruz kalıyorlar. İslam dünyasında resmen ötekileştirilen, Müslüman oldukları reddedilen tek Şii toplum Suudi Arabistan Şiileridir. 1927'de İngiliz sömürgeciliğine uygun düşecek şekilde üst düzey Suudi alimler Şiilerin dinden çıktığına dair bir fetva çıkararak onları ölüm cezasını bile hak ettiklerini, mürted ve kafir olduklarını belirttiler. Açıklamada Şiilerin dinlerini uygulama hakları yok ve bu yasağı ihlal edenlere topraklardan sınır dışı edilmeleri gerekiyor denildi. 1991 yılında yüksek rütbeli bir müftü Bin Cebrin sözde Şii sadakatsizliğini de yeniden teyit eden bir fetva yayınladı. Böyle bir karara göre onları öldürmek hukuken gayrimeşru olmayacaktır.
Suudi Şiilerin cami inşa etme veya dini ibadet yerlerini restore etme hakları ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Hükümet tarafından inşaata getirilen kısıtlamalar, örneğin Safva'da yalnızca 3 veya 4 Hüseyiniye'nin faaliyet göstermesine izin verildiği ve hiçbir yeni binaya izin verilmediği anlamına geliyor. Aslında Suudi hükümetinin Şiilere yönelik dini ayrımcılığı çok yaygın ve derin bir husustur. Suudi Arabistan'ın siyasi sistemi ve din bilginleri Şiileri ikinci sınıf vatandaşlar olarak görüp Şiilerin şefaat ve tevessül inançlarını hurafe olarak tanıtıyorlar. Sonuç olarak ise Şiiler Hüseyiniye gibi dini yapılar inşa etme, özel kıyafetler giyme, ibadet mekanları yapma ve dini törenler düzenleme konusunda da ciddi kısıtlamalara tabi tutuluyorlar.
Ayrıca şiirlerin şiirlikle ilgili herhangi bir yazılı dini eseri olmasına izin verilmiyor ve bu tür eserlerin ülkeye getirmesine bile izin verilmiyor. Hatta ezanın şiir formunda söylenmesine bile izin verilmiyor. Suudi Arabistan'da şiir üretileri öğrenme hakkının yasaklaması ile şiirlerin ülkede kalmaktan ve din eğitiminden mahrum kalmaktan başka seçeneği yok. Resmi olarak yürütülen şiir karşıtı ideoloji 20. yüzyılın başlarından beri eski şiddetini yitirmiş olsa da Suudi dinin çevrelerinde hala yaygın bir şiir karşıtı ruhu hakimdir.
İnsan Hakları İzleme Örgütü 2017 raporunda Suudi yetkililerin ülkenin nüfusunun %15'ini oluşturan ve çoğu doğu bölgesinde yaşayan Şii azınlığa yönelik ayrımcılığının dini ve etnik gerilimleri körüklediğini, protestocular ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalara neden olduğunu söyledi. Örgüt, Suudi Arabistan ve hükümet destekli Vahhabi kurumların Şii düşmanlığı ve Şii azınlık şüphelerinin ülkede uzun süredir devam eden dini önyargıları aştığını da bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan hakkında 62 sayfalık "Onlar bizim kardeşlerimiz değil, Suudi makamların nefret saçmaları" başlıklı bir rapor yayınlamış ve şu ifadeleri yer vermişti. Kimi Suudi Arabistan'ın devlet kurumu ve müftüleri Şii azınlık dahil dini azınlıklara karşı ayrımcılık, nefret saçma ve kışkırtma eylemlerinde bulunuyorlar. Bu da din ve inanca dayalı ayrımcılıkların yok edilmesi konvansiyonunun açık ihlalidir.
Suudi Arabistan'da başta Şiiler olmak üzere azınlıklara karşı aranan tedbirler ve aslında uygulanan baskılar azınlık hakları ilke ve kurallarına aykırıdır. Alınan tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalar aslında medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmenin 27. maddesi, medeni ve siyasi haklar sözleşmesinin 4. maddesi, din mensuplarının korunması hakkında İnsan Hakları Komitesi 22. azınlık kavramı tanımı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin azınlık gruplarının kendi dini mekanlarını inşa etme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesi, İnsan Hakları Komitesi'nin ebeveynlerin çocuklarının dini ve ahlaki eğitim hakkına ilişkin 22 sayılı genel tanımı ve medeni ve siyasi haklar sözleşmesinin de 20. maddesinin açık ihlali sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da azınlıkların hakları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, emperyalizm yumuşak savaş kanalıyla mezhepler ve kavmiyetler arasında ihtilaf çıkarmak istiyor dedi. Amerika Başkanı Joe Biden 5+1'den söz ederek bugünün güvenlik sorunlarının farklı olduğunu belirterek nükleer anlaşmaya dönmek için pratikte adım atmaksızın, çözüm sunmaksızın nükleer anlaşmaya dönmekten bahsetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi yaptırımların kaldırılmasıyla uyumlu çözüm bulmak için Tahran'a gideceğim dedi. İran Havacılık Örgütü Başkanı, İran'ın 100 kişilik bir yolcu uçağı yapmakta olduğunu söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, bu ülke halkının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Siyonist rejimin vesayeti altına girmeyeceğini söyledi. Irak'ın Diyale Eyaleti Ulema Birliği, NATO'nun Irak'taki kuvvetlerini arttırma kararını işgal olarak değerlendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı İştiraki SSTEK, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketiyle danışmanlık anlaşması yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir dedi. Türkiye'de son 24 saatte 82 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti ve G7 ülkeleri COVID-19'la mücadele işbirliklerini yoğunlaştıracak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.